Bugünlerde kutsal kitaptan yorumunu yaptığımız Galatyalılara mektup Pavlos tarafından kaleme alındı ve İsa'dan sonra 54-57 yılları dolayında yazıldığı düşünülmektedir. Bu mektubun Pavlos'un 3. müjde yolculuğunda Efes'te kaldığı dönemde yazıldığı varsayılmaktadır. Ama aynı zamanda Korintos'tan yazıldığı iddiası da epey sağlam bir temele dayanmaktadır. Galatya bölgesi geniş ve önemli bir bölgeydi ve bu bölgelerde Tanrı sözü müjde bildirilmiş ve birçok kiliseler kurulmuştu. Pavlos bu mektubu Galatya'daki tüm kiliselere yazdı. Pavlos, Galatyalıları ziyaret ettikten sonra Mesih inanlılarını Yahudileştirmeye çalışanların peşinden geldiklerini ve kiliselerin onları dinlediğini keşfetti. Pavlos bu mektubu onların mesajlarını yanlış ve sahte öğretileri çürütmek ve müjdeyi Tanrı sözünü açık bir şekilde bildirmek için yazdı. Galatya bölgesi ve Galatya halkı kimlerdi? O dönemlerde Galatya, İç Anadolu, bugünkü Ankara dolaylarıydı. Bölgeye adını veren Gal halkı ise Fransa'da oturan Keltik kabileyle aynı kanı taşıyordu. İsa'dan önce 4. yüzyılda Roma İmparatorluğunu istila edip Roma'yı yaktılar. Daha sonra Yunanistan'a geçip İsa'dan önce 280 yılında Delfi'yi ele geçirdiler. Bitinya kralı 1. Nikomedes'in daveti üzerine Gallar Anadolu'ya geçip iç savaşta kendisine yardım ettiler ve o bölgelere yerleştiler. İsa'dan önce 189'da bu Kelt kabileleri Roma İmparatorluğuna tabi kılındılar ve Galatya Roma İmparatorluğunun bir bölgesi oldu. Galatyalılara mektubun bizim için özel bir mesajı vardır çünkü birçok bakımlardan bizim gibi olan insanlara yazılmıştır. 1. Bu mektup katı, şiddetli ve ciddi bir mesajdır. Korintoslulara yazılan mektuplar gibi davranışları değil, yanlışları düzeltmektedir. Galatyalı inanlılar büyük bir tehlike içerisindeydiler çünkü imanlarının temellerine saldırılmıştı. Kayrayla kurtuluş geriye itilip yasa öne çıkarılmaktaydı. 2. Bu mektupta haberci Pavlus'un yüreği açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Pavlus'un yasacılığa karşı tahammülü yoktur. Romalılara mektubun Pavlus'un kafasından, Galatyalılara ise Pavlus'un yüreğinden geldiği söylenmiştir. Bir tanrı bilimci, Galatyalılar Romalıların sistematik bir şekilde bildirdiğini tartışmalı olarak ele alır demişti. 3. Bu mektup her tür yasacılığa karşı koyar ve Mesih inanlılarının özgürlük bildirgesidir. Müjdenin özüne karşı gelecek herhangi bir saldırıya karşı aşılmaz bir kaledir. 4. Galatyalılar kutsal kitap içerisinde ve dışında imanla aklanma, imanla doğru sayılma öğretisinin en güçlü bildirisi ve savunusudur. Tanrı'nın Hristiyan inancına gelen her türlü saldırıya karşı polemiğidir. Burada sadece iman aracılığıyla lütufla kurtulmuş bir günahlı görmekle kalmıyor, aynı zamanda lütuf aracılığıyla yaşayan kurtulmuş bir günahlı görüyoruz. Lütuf, yaşama giden yoldur ve bir yaşam biçimidir. Bu ikisi el ele gider. Şimdi Galatyalılara mektubunun yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, Galatyalılara mektup 4. bölüm 9-31. Ayetler arasına bakacağız. Şimdi ise Tanrı'yı tanıdınız, daha doğrusu Tanrı tarafından tanındınız diyor Pavlos Galatyalılar 4-9'da. Öyleyse nasıl oluyor da bu değersiz, etkisiz ilkelere dönüyorsunuz? Yeniden onların kölesi mi olmak istiyorsunuz? Tanrı tarafından tanınmak aslında Tanrı tarafından onaylanmak ya da Tanrı tarafından kabul edilmek anlamına gelir. İman aracılığıyla Mesih'e gelmişlerdi ve Tanrı bunu kabul eder. Galatya kiliselerindeki inanlıların çoğu başka uluslardandı. Şimdi Hristiyan olduklarından Musa'nın yasasına dönüyorlardı. Pavlos bunun terk etmiş oldukları putperestliğe dönüş gibi olduğunu söylüyor. Özel günler, özel aylar, mevsimler, yıllar kutluyorsunuz diyor Pavlos 4.10'da. Özel günler kutluyorsunuz. Sept gününden söz ediyordu Pavlos Kolosellilere bu nedenle kimse yiyecek, içecek, bayram, yeni ay ya da şabat günü konusunda sizi yargılamasın demişti. Aylar büyük bir olasılıkla özellikle İsrail halkı tarafından kralların zamanında uygulanan yeni ay kutlamalarından söz ediyordu. Peygamberler onları bu konuda uyarmışlardı. Mevsimler bayramlardan söz ediyordu. Tanrı İsrail'e 7 bayram vermişti ama bunların hepsi de Rab İsa Mesih'e işaret ediyordu. Yıllar tabii ki sept yıllarıydı. Bütün bu şeyleri yerine getirmek Yahudi olmayan inanlıları tamamıyla Musa'nın yasasının altına koyardı. Günümüzde yasacılar Musa'nın yasasını yerine getirdiklerini iddia ediyorlar. Buna karşın sadece sept gününü tutuyorlar. Dostum, sept yılı ve 50. yıl dahil yasanın tümü tek pakette gelir. Yakup mektubunda çünkü yasanın her dediğini yerine getirse de tek konuda ondan sapan kişi bütün yasaya karşı suçlu olur demişti. Yani yasaya karşı gelme suçunu işlemiş olur. Sizin için korkuyorum diyor Pavlus Galatyalılara 4:11'de. Yoksa uğrunuza boş yere mi emek verdim? Pavlus güzel bir şekilde onların arasındaki zamanını boşa geçirdiğini söylüyor. Kayrayla kurtulduklarından yasaya dönmeleri eski putperestliklerine dönmeleri gibiydi. Onlara Tanrı'yı Musa'nın yasası aracılığıyla değil İsa Mesih'e imanla tanıdıklarını hatırlatıyor. Şimdi kişisel bir bölüme geliyoruz. Pavlos bu mektuba nazik bir söz koyuyor 12-18. Ayetler arasında. Kardeşler diyor 12. ayette size yalvarıyorum benim gibi olun. Çünkü ben de sizin gibi oldum. Bana hiç haksızlık etmediniz. Galatyalılar sahte öğretmenleri dinliyorlardı. Ve Pavlos kendilerine gerçeği söylediği için ona bir düşmanmış gibi bakıyorlardı. Pavlos hepimiz aynı düzeydeyiz. Hepimiz inanlıyız. Hepimiz Mesih'in bedenindeyiz. Bunun ışığı altında birbirimize karşı çok nazik olmalıyız diyor. Bildiğiniz gibi diyor 13. ayette müjdeyi size ilk kez bedensel hastalığım nedeniyle bildirmiştim. Şimdi Pavlos onlara bedendeki diken hakkında bir yalvarışta bulunuyor. Bu diken nedir? Okumaya devam edelim. Bedensel durumum sizin için çetin bir deneme olduğu halde beni ne hor gördünüz ne de reddettiniz. Tanrı'nın bir meleğini hatta Mesih İsa'yı kabul eder gibi kabul ettiniz beni. Bedensel durumum sıkıntı anlamına gelir ve başka bir yerde buna bedende bir diken adını verir. Şimdi o sevincinize ne oldu? Sizin için tanıklık ederim ki elinizden gelseydi gözlerinizi oyar bana verirdiniz. 15. ayet. Büyük bir olasılıkla Pavlos'un bedendeki dikeni bir tür göz rahatsızlığıydı. Ve bu belli ki onun görüşünü olumsuz bir şekilde etkiliyordu. Pavlos'a gerçekte gereken bir başka bacak olsaydı gözlerini çıkartıp ona vermeyi isteyebileceklerini sanmıyorum. Belli ki Pavlos da o diyarda çok görülen ve gözlerden çok miktarda iltihap akıtan bir göz rahatsızlığı vardı. Kendisi onlara hizmet ederken buna bakmanın ne kadar çekicilikten uzak olduğunu anlayabilirsiniz. Pavlos, siz bunu görmezlikten geldiniz ve size müjdeyi bildirirken beni harikulade bir şekilde kabul ettiniz diyor. Peki size gerçeği söylediğim için düşmanınız mı oldum? 16. ayet. Biliyor musunuz? Hepimiz sırtımızın sıvazlanmasından hoşlanıyoruz. Başkaları sizi kazanmaya gayret ediyor ama niyetleri iyi değil. Kendileri için gayret edesiniz diye sizi bizden ayırmak istiyorlar. Niyet iyiyse yalnız aranızda olduğum zaman değil, her zaman gayretli olmak iyidir diyor Pavlos Galatyalılar 4:17-18'de. Bu ayetler iyi bir şekilde olmayaraktan gayretle peşinizden geliyorlar. Sizi dışarıda bırakmak istiyorlar ki onları arayasınız. Ama iyi bir konu hakkında gayretle aranmak her zaman iyidir ve bu sadece ben yanınızdayken yapılmamalıdır diyen bir grupta daha kolayca anlaşılmaktadır. Pavlos en iyi olanın peşinden gitmenin iyi bir şey olduğunu ama Hristiyanları Yahudileştirmeye çalışan bu kişilerin size kötülük yapmak için peşinizde olduğunu söylüyor. Kafa derinizi kemerlerine asıp Galatya'daki ve şu kadar kişiyi kendi kafamıza geçirdik demek istiyorlar. Ki Tabi bu sözleri gerçek olmayacaktır. Paulus Korintoslu inanlılara da buna benzer bir şey söylemişti. Mesih'in müjdesini yaymak amacıyla Troas'a geldiğimde Rabbin işi için bana bir kapı açıldığı halde kardeşim Titos'u orada bulamadığım için iç huzurum yoktu. Bu nedenle oradakilere veda ederek Makedonya'ya gittim. Bizi her zaman Mesih'in zafer alayında yürüten, onu tanımanın güzel kokusunu aracılığımızla her yerde yayan Tanrı'ya şükürler olsun. Çünkü biz hem kurtulanlar hem de mahvolanlar arasında Tanrı için Mesih'in güzel kokusuyuz. 2. Korintoslar 2, 12-15'te diyordu Paulus bunları. Hristiyanları Yahudileştirmeye çalışan bu aynı kalabalık Korintos'a gitmişti. Korintoslu inanlılar da Paulus'u seviyorlardı ve Paulus'un onları bu adamlar hakkında uyarması gerekmişti. Sahte öğretmenler sık sık çok çekicidirler. Tarikatların kendilerini güzel sunma biçimi beni hayrete düşürüyor. Onları televizyon programlarında izledim, kusursuzdular. Bu işin kurnaz yanıdır. Her şey görünüşte güzeldir ve katılımcılar güzel bireylerdir. Ayrıca belirli miktarda gerçeği de sunarlar. Örneğin liberal olan bir adamın Noel zamanı Noel'in gerçek hikayesini anlatmasını dinledim. Bu öyküyü ondan daha iyi anlatacak biri olamazdı. Kusursuz bir sunuştu. Ama onu yorumlamaya başladığında Mesih'in Bakire'den doğduğuna bile inanmadığını anladım. Gördüğünüz gibi değerli dostum, Paulus'un hem Galatyalı ve hem de Korintoslu inanlılara verdiği uyarı bizim neslimiz için de çok geçerlidir. Bu bölüm Hacer ve Sara'nın alegorisiyle son bulur. Bu bölümde bu iki kadın arasında her şey tezattır. Hacer ve diğer mecazlarda kendisinden bahsedilen her yer yasayı temsil eder değerli dinleyicilerimiz. Sara ve diğer mecazlarda kendisinden bahsedilen her yer Mesih'e imanı temsil eder. Paulus 4. bölüm 19. ayette şöyle diyor: "Çocuklarım, Mesih sizde biçimleninceye dek sizin için yine doğum ağrısı çekiyorum." Paulus, "çocuklarım" gibi yumuşak bir söz kullanarak bu alegoriyi Galatyalı inanlılara anlatır. "Çocuklarım", çocuklar, doğan anlamına gelen Yunanca teknia sözcüğüdür. Paulus'un çok yumuşak bir yüreği vardır ve kendisini bazen bir anneye benzetiyor. Şimdi yanınızda bulunmayı ve sesimin tonunu değiştirmeyi isterdim. "Bu halinize şaşırıyorum." Galatyalılar 4, ayet 20. Paulus farklı konuşabilmek için orada olmayı istiyordu. Bu insanlar için derinden kaygılanıyordu. Mektubunda kuvvetli bir dil kullanmıştı ama yumuşak yüreğini görebilirsiniz. Kutsal yasa altında yaşamak isteyen sizler söyleyin bana. Yasanın ne dediğini bilmiyor musunuz? 21. ayet. 10 emirden ya da başka bir yasal sistemden söz eden insanlar vardır ama bu insanlar yasanın getirdiği cezadan söz etmezler. Yasayı suçlama hizmeti olarak göstermezler. Tanrı yasayı vermek için Musa'yı dağa çıkardığında ne olduğuna dikkat edin. 3. günün sabahı gök gürledi, şimşekler çaktı. Dağın üzerinde koyu bir bulut vardı derken çok güçlü bir boru sesi duyuldu. Ordugahta herkes titremeye başladı. Musa peygamber halkın Tanrı ile görüşmek üzere ordugahtan çıkmasına öncülük etti. Dağın eteğinde durdular. Sina Dağı'nın her yanından duman tütüyordu çünkü Rab dağın üstüne ateş içinde inmişti. Dağdan ocak dumanı gibi duman çıkıyor, bütün dağ şiddetle sarsılıyordu. Boru sesi gitgide yükselince Musa konuştu ve Tanrı gök gürlemeleriyle ona yanıt verdi. Rab Sina Dağı'nın üzerine indi. Musa'yı dağın tepesine çağırdı. Musa tepeye çıktı. Rab aşağı inip halkı uyar dedi. "Sakın beni görmek için sınırı geçmesinler yoksa birçoğu ölür." Bunu Çıkış kitabında okuyoruz 19. bölümde. Tanrı Musa'ya yasayı verirken halkın geri çekilmesini, resmin uzakta durmasını söylemişti. Çıkış 20, 18-19. Halk gök gürlemelerini, boru sesini duyup şimşekleri ve dağın başındaki dumanı görünce korkudan titremeye başladı. Uzakta durarak Musa'ya "Bizimle sen konuş, dinleyelim" dediler. "Ama Tanrı konuşmasın yoksa ölürüz" der. Tanrı'nın ne kadar kutsal olduğunu bizim aklımız bile almaz dostum. Sizler ve ben Tanrı'nın evreninde inancını yitirmiş kişileriz. Bizler Tanrı'nın evreninde onu izleme ya da ona itaat etme kapasitesi olmayan kayıp günahkarlar konumundayız. Romalılar 8:6'da benliğe dayanan düşünce ölüm, ruha dayanan düşünce ise yaşam ve esenliktir der. Benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya karşı düşmanlıktır. Dostum, dünya Tanrı'ya karşıdır. Tanrı'nın yanında değildir. Dünya iyiye gitmiyor. Her gün daha kötüye gidiyor ve Tanrı Adem'le Havva'yı Aden bahçesinden çıkarttığından beri de kötüdür. Romalılar 8:7 şöyle devam eder. Çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya düşmandır. Tanrı'nın yasasına boyun eğmez, eğemez de İsrail oğullarının titreyip dağdan uzaklaşmalarına ve öleceğiz demelerine şaşmamalı. Dostum, Tanrı yüksek, kutsal ve yükseltilmiştir ve yücelikte yaşar. Sizler ve ben burada, dünyada çamurdan pastalar yapıyoruz çünkü fiziksel olarak çamurdan yapıldık. Biz yaratıklar yeryüzünde yürüyoruz ve Tanrı'nın istemine aykırı yürüme küstahlığına sahibiz. Benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya karşı düşmanlıktır. İnsanın dünyadaki konumu budur. Pavlos, yasayı dinleyin. Onu daha dinlemediniz diyor. Bu doğruydu. Galatyalılar yasayı aslında duymamışlardı. Yasanın verilmesi güzel ve sıcak değil, korkutucuydu. Galatyalılar yasanın altında olmayı istiyor gibiydiler. Bunun üzerine Pavlus onlara yasayı dinletiyor. İbrahim'in biri köle, biri de özgür kadından iki oğlu olduğu yazılıdır. Galatyalılar 4:22. İbrahim'in biri köle, biri de özgür kadından olan iki oğlu var diyor. İbrahim'in hayatından bir örnek kullanarak Pavlos, biri Hacer'e, biri Sara'ya doğan o iki oğul arasında bir kıyaslama yapacaktır. Biri köle bir kadının oğlu, diğeri özgür bir kadının oğluydu. Özgür kadın Kayra'yı, lütfu, Tanrı'nın iyiliğini temsil eder ve köle kadın Musa'nın yasasını temsil eder. Onların arasındaki kıyaslamayı adına alegori dediği şeyde gösterecek. Pavlus İbrahim'in öyküsünün bir alegori olduğunu söylemiyor. Bazıları bu ayetin böyle söylediği şeklinde yorumlar yapmışlardır. Pavlos İbrahim'e oğul doğuran iki kadının bir alegori içerdiğini söylemektedir. Günümüzde bizler için bir mesajı vardır. Köle kadından olan olağan yoldan, özgür kadından olansa vaat sonucu doğdu diyor 4. bölümün 23. ayeti. Köle kadından olan olağan normal yoldan doğdu. İbrahim'in zamanındaki kültürü yöneten Hammurabi yasaları köle kadının oğlunun köle olduğunu bildiriyordu. Bu yüzden İsmail İbrahim'in oğlu olduğu halde köleydi. Özgür kadından olansa vaat sonucu doğdu. İshak mucize çocuktu. Yani doğumu mucizeseldi. İbrahim peygamber bir çocuğun babası olabilmek için fazlasıyla yaşlıydı ve Sara'nın rahmi ölüydü. Çocuk doğurma yaşına gelmişti. Sara'nın rahmi bir mezar gibiydi ve Tanrı ölümden hayat çıkarttı. Burada bir benzetme vardır. Bu kadınlar iki antlaşmayı simgelemektedir diyor Pavlos Galatyalılar 4:24'te. Biri Sina Dağı'ndadır, köle olacak çocuklar doğurur, bu Hacer'dir. Şimdi burada bir benzetme vardırın anlamı İbrahim'in hayatındaki bu olayların bir benzetme içerdiğidir. Pavlos bundan bir ders çıkaracaktır. Bunlar iki antlaşmayı simgelemektedirler. Birincisi Musa'nın Sina Dağı'nda Tanrı'dan aldığı yasanın antlaşmasıdır. Bu Hacer'dir. Pavlos Hacer'i Musa'nın yasasıyla eş anlamlı olan Sina Dağı ile kıyaslıyor. Hacer, Arabistan'daki Sina Dağı'nı simgeler. Şimdiki Yeruşalim'in karşılığıdır. Çünkü çocuklarıyla birlikte kölelik etmektedir. Galatyalılar 4 ayet 25. Pavlos'un benzetmesinde Hacer, Yeruşalim'in Paulus'un zamanındaki dünyasal Yeruşalim karşılığıdır. Çünkü hala çocuklarıyla birlikte köledir. Yani İsrail ulusunu temsil eden Yeruşalim hala yasanın boyunduruğu altındaydı. Oysa diyor 26. ayette, göksel Yeruşalim özgürdür, annemiz odur. Göksel Yeruşalim, Vahiy kitabının 20. bölümünde bize bildirilen Tanrı'dan gökten gelen yeni Yeruşalim'dir dostum. Eski Yeruşalim, yasanın altındakilerin anne kenti olduğu gibi yeni Yeruşalim de kayra altında olan inanlının anne kentidir. İnanlının ne burada ne sonraki hayatta yasacılıkla hiçbir ilgisi yoktur. Nitekim diyor 27. ayet, şöyle yazılmıştır, sevin çocuk doğurmayan ey kısır kadın, doğum ağrısı nedir bilmeyen sen, yükselt sesini, haykır çünkü terk edilmiş kadının kocası olandan daha çok çocuğu var. İshak'ın doğumuna kadar kısır olan Sara'dan, Hacer'den, gelenlerden çok daha fazla soy gelmişti. Günümüzde Araplar İsrail oğullarından daha az sayıdadırlar. Paulus bu benzetmede Tanrı'nın kayra altında, Musa'nın yasası altında kurban sistemi aracılığıyla insan ailesinin çok daha fazla üyesini kurtardığını söylemektedir. Kardeşler, İshak gibi sizler de vaat çocuklarısınız diyor Paulus Galatyalılar 4:28'de. Günümüzde inanlılar da Mesih inanlıları da vaat çocuklarıdırlar. Doğumumuz Tanrı'nın, çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, tümü, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Vaadine inanmamızla gelen yeni bir doğumdur. Tanrı ona güvenirsek yeniden doğacağımızı söylemiştir. Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. 1. Petrus 1:23. Olağan yoldan doğan, kutsal ruha göre doğana o zaman nasıl zulmettiyse şimdi de öyle oluyor diyor Galatyalılar 4:29. Dostum, yasacı Tanrı'nın karşılıksız kayrasının müjdesinden nefret eder. Sayın Doktor Vernon McGee şöyle anlatıyor. Hizmete atandığımda peygamberlik hakkında bir vaaz verdim. Ve peygamberlik hakkında vaaz vermemin başımı derde sokacağı hakkında bir şey söyledim. Toplantıdan sonra ihtiyarlardan biri yanıma gelip, Vernon, yanlış düşünüyorsun. Peygamberlik hakkında vaaz vermek başını hiçbir zaman derde sokmaz. Hatta genelde iyi bir kalabalık gelir. İnsanlar peygamberliği duymak isterler ama Tanrı'nın kayrasını vaaz edersen başın derde girecektir dedi. Müjdenin günümüzdeki şekline kırpılmış olmasının nedeni budur dostum. Bugünlerde müjdeyi, yani Tanrı'nın saf kayrasını çok az duyuyorum. Ve neden olduğunu biliyorum. Eğer bunu vaaz ederseniz bir sürü eleştiri alırsınız. Tanrı'nın sözüne bağlanıp sadece Tanrı'nın sözünü vaaz ederseniz o zaman bir sürü eleştiri gelir. Çünkü insanlar başka şeyler de istiyorlar. Tanrı'nın sözü yetmiyor. Görümler, buna benzer şeyler de istiyorlar. Ve neden olduğunu, evet, dediğim gibi biliyorum. Eğer bunu vaaz ederseniz bir sürü eleştiri alırsınız. İnsanlar başka bir şey daha yapmam gerektiği ya da başka bir kaynaktan başka bir şey aramam. Örneğin kutsal ruhtan ya da İsa Mesih'e güvendiğimde almadığım bir şey almak için bir törenden geçmem gerektiğinde ısrar ediyorlar. Dostum, bu şeyleri söylemek Mesih'i lanetlemektir. Evet, bu şeyleri söylemek, düşünmek Mesih'i lanetlemektir. Mesih bize her şeyi verdi. İsa'da her şeye sahibiz. İsa'nın sizin için yaptığına bir şey eklemeniz gerekirse o zaman onun, yani İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümü boşunaydı. Evet, İsa'nın sizin için yaptığına bir şey eklemeniz gerekirse o zaman onun çarmıhtaki ölümü boşunaydı. Mesih bizler için lanetlendi ama onun sizin için yaptığını kabul etmezseniz kendinizin suçlu olmadığınızı, bunun yerine onun suçlu olduğunu söylersiniz. Paulus'un şu sözleri onun zamanında olduğu kadar günümüzde de geçerlidir. Olağan yoldan doğan, kutsal ruha göre doğana o zaman nasıl zulmettiyse şimdi de öyle oluyor. Doğal adam Tanrı'nın kayrasının müjdesinden nefret eder. Dostum, bundan nefret etmek bizim içimizdedir. Çünkü bizim bir şey yapmamızı talep etmez. Bunun yerine Mesih'i yüceltir ve gözlerimizi ona çevirir. Ama kutsal yazı ne diyor, diyor Paulus Galatyalılar 4:30'da. Köle kadınla oğlunu kov. Çünkü köle kadının oğlu özgür kadının oğluyla birlikte asla mirasa ortak olmayacaktır. Tanrı köle kadınla oğlunun kovulmasını buyurdu. Günümüzde Tanrı bizlere yasacılığınızdan kurtulun. Bütün vurguyu İsa Mesih'in üzerine koyun diyor. Yasacılık ve buna benzer şeylerden kurtulun. Tüm merkez İsa Mesih'tir. Tüm vurguyu İsa Mesih'in üzerine koyun. Tanrı köle kadınla oğlunun kovulmasını buyurdu. İşte böyle kardeşler. Bizler köle kadının değil, özgür kadının çocuklarıyız diyor Paulus Galatyalılar 4:31'de. İbrahim hem Hacer'in oğluna hem de Sara'nın oğluna sahip olamazdı. Bir seçim yapması gerekiyordu. Paulus hem yasa ve hem de kayrayla kurtulamayacağımızı söylüyor. Bir seçim yapmalısınız. Mesih'le ve hem de yasayla kurtulmaya çalışırsanız kurtulmuş değilsinizdir. Size bir şey sormak istiyorum değerli dinleyicilerimiz. Mesih'e gerçekten güvendiniz mi? Yoksa sevdiğiniz şeylerden derlediğiniz küçük arabanızda yedek bir lastik mi taşıyorsunuz? Yani İsa Mesih'in çarmıhta sizin için yaptığı şeye bir şey ekleyecek, bir şey yaptığınızı ya da bir şey olduğunuzu ya da bir şeye erişmeye çalıştığınızı mı düşünüyorsunuz? Eğer böyle yapıyorsanız bütün bunları unutun ve sadece Mesih'e bakın dostum. Bütün öteki işleri unutun, atın, İsa'ya bakın. Her şeyi ondan alın. O bizim kurtarıcımızdır. O bizim Rabbimizdir. Bütün övgü ve yüceliği onun alması gerekir.